Ayrı bir köp rüzgarlara söyleyen Henning Mankell, sayfa 16, birinci gece. Silah seslerini duyduğum ve Nelio yıkanlar içerisinde yatarken bulduğum o uğursuz gece, biraz şaşkın ve acayip bir kadın olan Donna Esmeralda'nın fırınında yıllardır çalışmakta olan bir fırıncıydım. Şimdiye kadar kimse onun yanında benim kadar uzun kalmayı becerebilmiş değildi. Donna Esmeralda şehirde herkesin tanıdığı, ya gizliden gizliye hayranlık duyduğu ya da deli gözüyle baktığı garip bir kadındı. Nelio fırının damında onun haberi olmaksızın ölürken yaşı 90'ı aşmış bulunuyordu. Gerçi 100 yaşında olduğunu iddia edenler de vardı ama bu konuda kimse kesin bir şey söyleyemiyordu. Hakkında kesin olarak söylenebilecek hiçbir şeyin olmadığıydı. Sanki şehirle ve şehrin kuruluşuyla ayrılmaz bir şekilde bağlı olarak her zaman orada olmuştu. Onu genç bir kadın olarak hatırlayan tek bir kişi bile yoktu. İnsanlar kendilerini bildi bileli üstü açık eski arabasını caddenin bir bu tarafında bir diğer tarafında hızla sürerdi. Ezelden beri uçuşan ipekten elbiseler giyer ve buruşuk çenesinin altına geniş şeritlerle bağladığı şapkalar takardı. Ama her daim yaşlı olmasına karşın çılgınca bir süratle kullandığı arabasının altında kalmaktan kendilerini son anda kurtarabilmiş yabancılara Donna Esmeralda'nın adı çıkmış vali Don Joaquim Leonardo'nun küçük kızı olduğu söylenirdi. Skandallarla dolu hayatı süresince şehir merkezindeki meydanları süvari heykelleriyle donatmaktan da geri kalmamış olan Don Joaquim hakkında sayısız söylenti dolaşıyordu ortalıkta. Özellikle de geride bıraktığı evlilik dışı çocukların hiç de azımsanmayacak sayısıyla ilgili olarak. Görünüşü insanlara kuşları çağrıştıran karısı Donna Celestina'dan 3 kızı olmuştu. Aralarında kendisine görünüş olarak değilse de tavır olarak en benzeyeni Esmeralda'ydı. Don Joaquim 19. yüzyılda denizin öte yanından gelmiş sömürgeci ailelerin en eskilerinden birine mensuptu. Bu aile çok kısa sürede ülkenin en güçlü ailelerinden biri konumuna yükselmiş, kardeşleri kısmen uzak eyaletlerde değerli taşlar arayarak, kısmen de vahşi hayvan avcılığı, din adamlığı ve subaylık yaparak önemli mevkiler elde etmişlerdi. Don Joaquim ise genç yaşında yerel politikanın bulanık sularına dalmıştı. Ülke deniz aşırı bir güç tarafından eyalet olarak yönetildiğinden yerel yöneticiler istediklerini yapmakta serbest gibiydiler. Ne yapıp ettiklerini kontrol etmek nasılsa imkansızdı. Yine de güvensizliğin baskın çıktığı bir iki kez deniz aşırı ülkeden hükümet görevlileri gelip sömürge yönetiminin gerçekte ne işler karıştırdığını kontrol etmeye kalkışmıştı. Don Joaquim bir seferinde müfettişlerin ofisine yılanlar salmış, bir başka seferde komşu eve bir alay çılgın davulcu doldurmuştu. Sonuçta müfettişler de ya çileden çıkmış ya da derin bir sessizliğe gömülmüş, çareyi ellerine geçen ilk fırsatta Avrupa'ya yelken açan bir gemiye kapağı atmakta bulmuşlar ve raporlarında da sömürgede her şeyin usulüne uygun yürüdüğünü yazmışlardı. Don Joaquim'in rıhtımda kendilerini uğurlarken ceplerine sokuşturuverdiği kıymetli taşlarla dolu küçük keseler de bunun kanıtıydı zaten. Don Joaquim yerel seçimlerde ilk kez vali seçildiğinde 20'sine ancak geçmişti. Candan görünüşlü ve saf bir albay olan yaşlı rakibi Don Joaquim'in ustaca yaydığı söylentiler sonucunda adaylıktan çekilmişti. Gençliğinde henüz deniz aşırı ülkede yaşarken tam olarak ne olduğu belirtilmeyen bir suçtan hüküm giymişti güya. Tabii ki palavraydı bu ama albay iftiralarla başa çıkamayacağını anlayıp pes etmişti. Diğer bütün seçimlerde olduğu gibi bunda da hile seçim organizasyonunun ayrılmaz bir parçasıydı ve Don Joaquim seçimi kayıtlı seçmen sayısının çok üstünde bir oyla kazanmıştı. Seçim programının en önemli maddesi iş yerlerinin tatil olacağı yerel bayramların sayısını bir aylı arttırma sözüydü. Seçimin onaylanmasının ve sarayın merdivenlerinde kafasında yeni edinmiş olduğu demokratik onurun simgesi üç köşeli sorguçlu şapkasıyla kendini göstermesinin ardından göreve başlar başlamaz da sözünü tutmuştu Don Joaquim. Bundan sonraki ilk işi ise vali konağının ön cephesine uygun zamanlarda şehir halkına hitap etmek için kullandığı büyük bir balkon yaptırmak oldu. Bir kez seçildikten sonra bütün dikkatini kimsenin valiliğine rakip çıkmamasına yoğunlaştırdı ve sonraki 60 yıl boyunca giderek daha büyük bir oy sayısıyla seçilmeyi başardı. Hem de bu zaman zarfında nüfus hatırı sayılır bir şekilde azalmış olduğu halde. Ölümünden uzunca bir süre önce halkın önüne çıkmayı bırakmıştı. O denli bunamıştı ki gerçekte öldüğüne inanıyor ve vali konağındaki geniş yatağın yanına koydurduğu tabutun içinde uyuyordu. Ancak herkesin yüreğine o denli korku salmıştı ki hiç kimse valilik görevini yerine getirip getiremediğini sorgulamaya kalkışmıyordu. Nihayet ölüp de sanki uzun yönetim dönemi boyunca tanınmaz hale getirdiği şehre son bir kez bakmak için sürüne sürüne balkona ulaşmak istercesine tabutundan yarı sarkar durumda kala kaldığında bile kimse kendisine yaklaşmaya cesaret edememişti. Ta ki bir iki gün sonra cesedi sıcaktan kokuşmaya başlayıncaya dek. Dona Esmeralda işte bu valinin kızıydı ve babasına çekmişti. Üstü açık arabasıyla tozu dumana katarken şehrin meydanlarını dolduran ve hepsi de kendisine babasını hatırlatan büyük heykelleri görebiliyordu. Don Joaquim devrimci nitelikteki en ufak huzursuzluğa ve hoşnutsuzluğa karşı her zaman büyük hassasiyet göstermiş ve yönetiminin daha ilk yıllarında aslında varlığından herkesin haberdar olduğu ama resmen mevcut olmayan bir gizli polis örgütü kurmuştu. Bu örgütün tek görevi halkın arasına karışarak ne denli küçük olursa olsun huzursuzluk belirtilerini saptamaktı. Öte yandan komşu ülkelerden birinde devrim gerçekleşip de diktatörler hapse atılacak, sürgüne gönderilecek ya da namluların önüne dikilecek olduğunda Don Joaquim derhal harekete geçer ve galeyana gelen halkın devirdiği heykelleri satın almak için teklifte bulunurdu. Bunları yüksek meblağlar ödeyerek aldıktan sonra gemi ya da kamyonlarla şehre taşıtırdı. Burada yazıtları bir güzel zımparalanır ve yerlerine emri gereği Don Joaquim'in sülalesinden isimler yazılırdı. Aslında Güney Avrupa ovalarında çiftçilikle uğraşan sıradan bir köylü ailesinden gelen vali, kendisine fütursuzca yeni bir şecere oluşturmuş ve şehrin meydanlarını hiçbir zaman var olmamış ordu komutanı akrabalarının heykelleriyle doldurmuştu. Komşu ülkelerde devrimler bitmek bilmediğinden heykellerin sayısı o kadar artmıştı ki bunlara yer bulabilmek için şehre yeni meydanlar yapılması gerekmişti. Öldüğünde bütün meydanlar aslında İngiliz, Fransız, Alman ya da Portekiz kökenli olan ama Don Joaquim'in yorulmak bilmez hayal gücü tarafından sülalesini oluşturmak üzere bir araya getirilmiş komutan, düşünür ve kaşiflerin heykelleriyle dolmuş durumdaydı. Kızı 90'lık Esmeralda kendi varoluşuna huzursuz bir şekilde anlam ararken babasının ve onun hayatının bu tanıklarının önünden gazlayıp geçiyordu işte. 4 kez evlenmiş, hiçbir seferinde bir yıldan uzun süre evli kalmamış, çabucak bezmiş ve kocaları da şiddetli kaprisleri karşısında çareyi kaçmakta bulmuştu. Çocuğu olmamıştı ama bir yerlerde kimsenin bilmediği bir oğlu olduğu ve günü geldiğinde büyük babasının halefi olarak vali seçilmek üzere ortaya çıkacağı söylenirdi. Oğlan hiçbir zaman ortaya çıkmadı ve Dona Esmeralda'nın hayatı anlaşılan aslında ne olduğunu kendisinin de bilmediği bir şeyin peşindeki bitmek bilmeyen arayışı süresince defalarca şerit değiştirdi. Dona Esmeralda'nın dönemi denebilecek bu zaman zarfında sömürge savaşları Afrika kıtasındaki son etaplardan biri olan bu şehre de erişmişti. Kaçınılmaz tarihsel görevlerini üstlenmeye ve ülkelerini giderek zayıflayan sömürgecilerden kurtarmaya karar veren genç erkekler kuzey sınırını aşarak kendisini geçmişinden kurtarmış komşu ülkeye yerleşmiş, burada üsler ve üniversiteler kurmuş, vaktin geldiğine hükmettiklerinde de silahlı ve umutlu bir şekilde geri dönmüşlerdi. Savaş karanlık bir Eylül akşamı yerel bir şef de Posto'nun daha sonra ülkenin ilk genelkurmay başkanı olacak olan 19 yaşındaki bir genç tarafından baş parmağından vurulmasıyla başlamış ancak deniz aşırı ülke ilk 5 yıl boyunca savaşın varlığını kabul etmeye yanaşmamıştı. Dipnot, şef de Posto sömürge dönemindeki Portekizli yerel yönetici. giderek daha az inanılır hale gelen propagandasında devrimcilerin ordusunu körleşmiş bir terör örgütü, kafası bulanık kriminozos olarak tanımlamış, dipnot kriminozos suçlular, teröristler ve halkı da eşiğinde oldukları yeni bir çağ ve yeni bir dünya hakkında çektikleri kötü niyetli nutuklarını dinlemek yerine bunların yakalarına yapışmaları gerektiği konusunda uyarmıştı. Ancak zamanla bu gençlerin son derece sistemli hareket ettiklerini, üstelik de vefasız halkın desteğini kazanmış olduklarını kabul etmek zorunda kalmıştı. Bunun üzerine derhal gemilerle ülkeye bir sömürge ordusu yollanmış ve devrimcilerin üsleri olduğu düşünülen bölgelere rastgele bomba yağdırılmıştı. Böylece de deniz aşırı ülke farkına varmaksızın bir yenilgiden diğerine koşmuş ama ülkeye efendi olarak gelmiş bu insanlar olup biteni inkar etmekten son ana kadar geri durmamışlardı. Genç devrimciler başkenti kuşatıp siyahların oturdukları semtlerin birkaç kilometre ötesinde mevzilendiklerinde bile bu beyaz efendiler hiçbir zaman gelmeyecek bir geleceği planlamaktan vazgeçmemişlerdi. Ancak daha sonra yenilginin kesin bir olgu olarak belirmesinin ve ülkenin bağımsızlığına kavuşmasının ardından mezarlıkta beyaz mermer taşlarından oluşan uzun sıralar keşfedildi. Bu taşların altında denizin öte yakasından hakkında hiçbir şey bilmedikleri bir savaşa katılmaya gelmiş ve yüzlerini görmedikleri düşmanlar tarafından öldürülmüş, çoğu 18-19 yaşında gençler yatıyordu. Şehirde büyük bir kargaşa koptu. Sömürgecilerin çoğu ardına bakmadan kaçtı. Evlerini, arabalarını, bahçelerini, okullarını, papuçlarını, siyah sevgililerini terk ettiler ve havaalanının bekleme salonunda birbirlerini ezmeye, limandan ayrılmak üzere olan gemilerde yer kapmak için dövüşmeye başladılar. İçlerinde ileri görüşlü olanlar para ve mallarını kıymetli taşlarla değiş tokuş etmiş, bunları da küçük keseler içinde terden sırılsıklam gömleklerinin altına saklamışlardı. Diğerleri ise her şeyi geride bırakarak ve bütün varlıklarını ellerinden almış olan cani devrimcilere kin besleyerek kaçtılar ülkeden. Dona Esmeralda politik meselelerle hiçbir zaman ilgilenmemiş ve o dönemlerde en azından 80'ini bulmuş olmasına rağmen daha işin başlarında muhtemelen içgüdüsel bir şekilde genç devrimcilerin savaşı kazanacağını fark etmişti. Yeni bir dönem gerçekten geliyor ve kendisinin de konumunu belirlemesi gerekiyordu. Yerinin genç devrimcilerin safları arasında olduğunu kavramakta hiç güçlük çekmedi. Göründüğü kadarıyla deniz aşırı ülkenin uzaklardaki sömürgesine destek olmak için sunabildiği tek şey olan atıl bürokrasiye karşı öfke ve keyif karışımı bir hisle savaşmaya dünden hazırdı. İhanet planlarını örtbas etmek için olsa gerek en koyu renkli şapkasını başına geçirip arabasını kuzeye giden yoldan şehir dışına sürdü. Bir dizi barikatı nafile bir çabayla kendisini geri dönmeye ikna etmeye çalışan askerlerin o noktanın ötesinde arabasına el koyup şapkasını başından çekip aldıktan sonra boğazını kesecek olan kana susamış devrimcilerin kontrolündeki bölgenin başladığı şeklindeki uyarılarını kulak ardı ederek açtı. Bunun üzerine deli olduğuna karar verildi. Böylece de Dona Esmeralda'nın akli dengesinin kesinlikle yerinde olmadığı söylentisi doğmuş oldu. Gerçekten de arabası genç devrimciler tarafından durduruldu. Ama ne şapkasını başından çekip aldılar ne de boğazını kestiler. Aksine dostça ve saygılı davrandılar Dona Esmeralda'ya. Yakınlardaki bir üssün yerel komutanı üstü açık büyük arabasıyla yalnız başına oralarda dolanmasındaki amacın ne olduğunu sordu. O da kısa ve kesin bir şekilde amacının devrimci orduya katılmak olduğunu söyleyerek el çantasından bir zamanlar babasına ait olan eski paslı bir süvari tabancası çıkardı. Adı Lorenzo olan ve daha sonra başka erkeklerin karılarına cebren sahip olma eğilimi yüzünden gözden düşen komutan, 10 mil uzaklıkta ormanın içerlerinde yer alan karargâhtaki daha yüksek rütbeli devrimci ordu komutanının ne yapılması gerektiği konusunda daha iyi karar vereceğini düşünerek Dona Esmeralda'yı oraya yolladı. Bu komutan Don Joaquim'i gayet iyi tanımış olan devrimci ordu albayı Marcelino idi. Dona Esmeralda'yı buyur etti, desenli şapkasını alıp yerine askeri bir kep verdi ve kendisine devrimci savaşın bel kemiğini oluşturan ideolojik görüşleri bizzat öğretti. Bunun ardından da onu en fazla işe yarayabileceği yer olduğunu düşündüğü bir seyyar hastaneye yolladı. Burada Dona Esmeralda Kübalı doktorların gözetiminde çok kısa bir süre içinde zorlu ameliyatlarda asistanlık yapmayı öğrendi ve savaş sonuna kadar da bu görevde kaldı. Savaş bitip de yeni yöneticiler törenle şehre girdiklerinde şehrin ahalisi şaşkın bir şekilde çok iyi tanıdıkları ama son yıllarda ortalıkta göremedikleri açık arabanın geri dönüşüne şahit oldu. Devrimin önderlerinden biri Dona Esmeralda'nın şoförlüğünde arka koltukta ayağa kalkmış halkı selamlıyordu. Ülkenin kurtuluşu sonrasındaki coşkulu karmaşa sırasında yeni devlet başkanı Dona Esmeralda'ya eski toplumun arifesinde olduğu devrimci dönüşümde hangi rolü üstlenmeyi düşündüğünü sordu. "Bir tiyatro kurmak istiyorum," dedi Dona Esmeralda tereddütsüz. Şaşıran başkan kendisini devrim açısından daha önemli bir görev almaya ikna etmeye çalıştıysa da Dona Esmeralda kararında ayak diredi. Sonunda çabasının nafile olduğunu anlayan başkan daha sonra Kültür Bakanlığından onaylattığı bir kararname ile şehrin tek tiyatrosunun sorumluluğunu Dona Esmeralda'ya verdi. Bu yeni dönemin başlangıcıydı. Gözü yeni hayatından başka bir şey görmeyen Dona Esmeralda, babasının eski diktatörlüklerin mirasından büyük çabalarla eline geçirdiği heykellerin bir kez daha yerlerinden sökülüp depolanmak ya da eritilmek üzere eski bir kaleye taşındığını fark etmemişti bile. O zamana kadarki genel görünümü, hayal ürünü akrabalarının damgasını taşımış olan şehir, onun haberi olmaksızın değişiyor, o ise zamanını uzun süredir terk edilmiş olan karanlık ve harap tiyatro binasında geçiriyordu. Bina lağımı aratmayan bir durumdaydı, ortalığa dayanılmaz bir koku hakimdi ve üzerinde eski dekorların çürümekte olduğu sahnenin yıldızları, kedi büyüklüğündeki sıçanlardı. Dona Esmeralda çılgınca bir enerjiyle işe koyulup önce kokuya ve sıçanlara savaş açarak karaya vurmuş bir gemi misali balçık içindeki bu binayı yeniden fethetmeye yönelik dehşetli bir hücuma kalktı. O sıralar kendisini görenlerin hiçbiri artık tamamen delirmiş olduğunu söylemeden geçemiyordu. Tiksinerek ve küçümsemelerini saklamaya gerek duymaksızın kendini tümüyle yararsız bir işe vererek insanın işleyebileceği en büyük günahı işlediğini belirtiyorlardı. Ancak arada bir ne işi gücü ne de tiyatronun ne olduğu konusunda en ufak bir fikri olan gençler yardıma geliyordu. Dona Esmeralda onlara tiyatronun projektöre gerek duymayan film gibi bir şey olduğunu söylüyor, hatta ara sıra günün birinde şu anda yarısı taşmış lağımın altında bulunan sahnede yeteneklerini sergileyebilecekleri şeklindeki çekici ihtimallerden bahsederek eteklerini ve paçalarını sıvayarak balçığı küreklemelerini, sıçanları sopalarla kovalamalarını ve çürümüş dekorları dışarı taşımalarını bile sağlayabiliyordu. 6 ay içerisinde sahneyi ve yıpranmış kırmızı plastik sandalyelerden oluşan seyirci salonunu kullanır hale getirmeyi başarmış, hatta elektrik tesisatını bile tekrar düzene sokmuştu. Şalteri ilk kaldırışı tarihi bir andı. 30 yaşını aşmış projektörlerin ikisi dehşetli bir gürültüyle patladı. Ama Dona Esmeralda için bunlar kendisini selamlamak üzere atılan havai fişeklerdi. Tiyatrosunu nihayet görebiliyor, gördükleri de haklı olduğunu kanıtlıyordu kendisine. Gerçekte ne yapmak istediğini ise henüz hiç kimse bilmiyordu. Aradan bir 6 ay daha geçtiğinde heveslilerden bir grup toplamış ve kralına sürekli yanlış öğütler veren bir halaka vuma, dipnot, halaka vuma Afrika'nın güneyinde konuşulan Şangan dilinde kertenkele, efsanelerde kral ve başkanlara danışmanlık yapar. Hakkında bir oyun yazmıştı. Oyun 7 saatten fazla sürüyordu. Dekorları yaptı, kostümleri dikti, provaları yönetti ve en olmayacak rolleri kendi üstlendi. Yeni tiyatronun açılışı 1 Aralık akşamı olacaktı. Dona Esmeralda kendisine tiyatro sanatının en iyi nasıl yapılacağı konusunda yararlı öğütler vermek üzere Kültür Bakanlığından gelmiş bürokratları geri çevirmiş olmasından pek hoşlanmayan devlet başkanı ve Kültür Bakanı'na da davetiye yollamıştı. Tam gösteri başlayacaktı ki ani bir sağanak elektrik hatlarını devre dışı bıraktı. Başkan gelemeyeceği için üzüntülerini bildirmiş ama devrimci neferliği döneminde sergilediği dans yeteneği sayesinde Kültür Bakanlığı'na getirilmiş olan bir zamanların ayakkabı tamircisi İri Kıyım Adelinio Manhate temsili izlemeye gelmişti. Oyun saatler süren bir gecikmeden sonra başladı ve şık giysiler içindeki keyifleri bir türlü düzelmek bilmeyen seyirciler bütün oyun boyunca damdan kesintisiz olarak akan suyla ıslandı. Dona Esmeralda projektörleri yaktırıp, tabii ki metnini unutmuş olan ilk oyuncu sahnede belirdiğinde saat 10'u geçmişti. Gösteri ancak sabahın ilk ışıklarıyla sona eren garip bir macera olmuştu. Başta oyuncular olmak üzere hiç kimse oyunun aslında ne hakkında olduğunu tam olarak anlamamış ama herkes unutamayacağı bir gece geçirmişti. Tiyatro boşalıp da Dona Esmeralda sabahın ilk saatlerinde nihayet tek başına sahnede kaldığında içi sadece imkansız bir işi başarmış olanların hissedebileceği garip bir mutlulukla dolmuştu. Hüzünle bu gurur dolu anı göremeyen babasını, eski valiyi düşündü ve aniden çok acıkmış olduğunu fark etti. Geçen bir yıl içerisinde yemek yemeye pek vakti olmamıştı. Tiyatrodan çıkıp şehrin içerilerine yürüdü. Yağmur dinmiş ama cadde boyunca dikili akasyaların taze kokusu ortalığa yayılmıştı. Karşılaştığı insanları, şehirde yalnız olmadığını sanki ilk kez fark etmiş gibi meraklı bakışlarla süzdü. Babasının hayatı boyunca meydanları süslemek amacıyla getirmiş olduğu heykellerin yerinde yeller estiğini gördü. Bir an için hüzne kapıldı ve kendini yaşlanmış hissetti. Anlaşılan yeni bir dönem hiçbir şeyin olduğu gibi kalmaması demekti. Ama zaferi hüznünden daha büyüktü ve karanlık düşüncelerini hemen unutarak bir kafeye girip konyak ve ekmek ısmarladı. Tiyatrosunun devamını sağlamak için nasıl bir kaynak bulabileceğini düşünürken dalgın bir şekilde ekmeği çiğneyip duruyordu. Birden eski bilet gişelerinin önündeki holü ve fuayedeki kullanılmayan kafeyi birleştirerek bu alanı bir fırına dönüştürmek fikri geldi aklına. Tiyatro için gerekli parayı ekmek satışı getirecekti. Ekmeğini bitirdi, kafeden çıkıp tiyatroya geri döndü ve hemen ortalığı toplamaya, hamur karma makineleri ve fırın için yer açmaya başladı. Arabasını İngiliz konsolosluğunda görevli bir memura satarak yatırım için gerekli parayı sağladı. 3 ay sonra fırın kapılarını müşterilere açmıştı. 2. bölümün sonu. Sayfa 25.